bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Bilim ve sanat olarak yönetim üzerine sunuş. Yönetim kavramı bugünkü toplumsal yaşamın tüm alanlarında çeşitli düzeylerde karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası toplumun, bir ülkenin, bir kurumun, bir işletmenin, bir örgütün ve nihayet en küçük toplumsal birim olarak tanımlanan ailenin yönetiminden söz etmekteyiz. Tüm bu alanlardaki yönetimin ortak pek çok özelliği bulunduğu gibi her alanın kendine özgü özellikleri de vardır. Başlangıçta kuvvete dayanarak zorbalıkla sürdürülen bir etkinlik olan yönetim, yaklaşık 120 yıldan beri bir bilim ve sanat olarak ele alınmakta, geliştirilmesi için çeşitli teoriler ortaya konulmaktadır. Ortaya konulan teorilerin büyük bir bölümü işletmelerin yönetimine ilişkindir ve verimliliği azamileştirme amacına yöneliktir. Sivil toplum örgütlerinin yönetimine ilişkin son derece az sayıda kaynak bulunmaktadır. Bu nedenle yönetim konusunu ele alırken, bir ölçüye dek genel teorilerden yararlanmakla birlikte daha çok kendi öz deneyimimizle ve bu deneyimlerden çıkardığımız teorik sonuçlara dayanmaya çalıştık. Bilindiği gibi Altı Nokta Körler Derneği 1997 yılının 18 ve 19 Ekim tarihleri arasında yaptığı 2 günlük genel kurulunda ilk kez Altı Nokta'da yönetim konusunu ele almış ve kapsamlı bir karar önerisini kabul etmişti. Bu karar önerisiyle seçilecek yönetim kurulunun önüne konuyu derinleştirme görevini koymuştu. 8-9 Mayıs 1999 günlerinde toplanan olağanüstü genel kurul ise Sayın Halil Köseler ve Sayın Hasan Tatar'a ait iki metni görüşmüş. Fakat çalışmaların yeterince olgunlaştırılamadığı gerekçesiyle oluşturulacak bir komisyonca hazırlanan raporun 1999 Kasım'ında yapılacak olan genel kurulda sonuca bağlanmasını öngörmüştü. Yönetim kurulu 5 kişilik bir komisyon oluşturarak genel kurula sunulacak raporun hazırlıklarını yapma görevini bu komisyona verdi. İşte bu rapor söz konusu genel kurulun talimatına uyarak dernek yönetim kurulunca seçilmiş olan komisyonumuzca hazırlanmıştır. Bilgilerinize ve eleştirilerinize saygıyla sunarız. Bölüm 1. Yönetimin tanımı, tarihçesi ve teoriler. A. Yönetimin tanımı. İnsanoğlu yeryüzünde birey olarak tek başına yaşasaydı, edilgen ve zavallı bir yaratık olurdu. Ne kendisini ne doğayı değiştirebilir, dolayısıyla ne de uygarlığı geliştirebilirdi. Bir hayvan gibi kuşaklar boyu hemen hiç değişmeksizin yaşayıp giderdi. Ama o zaman da bugünkü nitelikleriyle insan olamazdı. İnsanı insan yapan toplumsal bir varlık oluşudur. Akıl, dil ve diğer bütün tüm insani nitelik ve yetenekleri, toplumsal varlık oluşu sayesinde gelişebilmiştir. Bilgi ve deneyimin kuşaktan kuşağa aktarılması ve sistemli hale gelmesiyle de kültür ve uygarlıklar ortaya çıkmıştır. Toplum gerek ilkel gerekse bugünkü gelişmiş biçimiyle her şeyden önce bir örgütlenmedir. Örgütlenme ise bireyler arasında örülmüş çeşitli ilişkiler ağı demektir. Bu ilişkiler ilkel toplumlarda olduğu gibi yalın ve uyumlu, çağdaş toplumlarda olduğu gibi karmaşık ve çoğu kez çatışmalı olabilir. Ama mutlaka vardırlar. Ayrıca her toplumda yalın ya da karmaşık biçimiyle bir de iş bölümü bulunur. Bireylerin kimi şu görevleri, kimi bu görevleri üstlenmişlerdir. Giderek karmaşık hale gelen ilişkiler ve iş bölümü sistemi içerisinde toplumsal uyum ve eşgüdümün sağlanması gereksinimi her aşamada kendisini duyurmuştur ve duyurmaktadır. İşte yönetimin kaynağında bu temel gereksinim yatmaktadır. Bu bilgilerin ışığında yönetim kavramını şöyle tanımlayabiliriz. Yönetim, iş bölümüne dayanan örgütlü toplum ya da topluluklarda bireyler arasındaki ilişkilerin optimum uyum ve denge içerisinde sürdürülmesi ve söz konusu toplum ya da topluluğun amacı doğrultusunda yönlendirilmesi için gerekli tüm fonksiyonlardır. B. Yönetimin tarihçesi. Toplumsal yaşamın ilk örgütlenme biçimi kabiledir. Kabile içerisinde basit de olsa bir iş bölümü bulunmaktadır. En azından kadın ve erkek işi birbirinden ayrılmıştır. Diğer yandan kabilenin gelişmişlik düzeyine göre erkeklerin bazıları av, balıkçılık ve toplayıcılık işlerinde, bazısı çobanlık ve hayvan besleyiciliğinde, bazısı da bahçecilik, tarım ve zanaatçılık gibi işlerle uzmanlaşmışlardır. Bütün bu işleri belirli bir denge ve uyum içerisinde götürmek ve kabilenin gereksinmesi olan geçim araçlarını elde etmek gerekmektedir. Bunu da kabile şefi ve yaşlılar meclisi sağlamaktadır. İlkel topluluklarda yaşlılar bilgi ve deneyimi temsil etmektedirler. Kabile şefinin ve yaşlılar meclisinin yapmakta olduğu iş yönetimdir. Kabile, totem adını verdiğimiz bir simgenin etrafında, bu bazen güneş, ateş, yıldırım ve benzeri gibi doğa olayları, bazen aslan, kurt, inek gibi hayvanlar olabilir. Bütünleşmiş, kandaş bir örgütlenmedir. Aynı toteme bağlı bireyler arasında kesin bir dayanışma ve eşitlik bulunmaktadır. Çünkü totem üyeleri bir bakıma kardeş sayılmaktadırlar. Ayrımcılığı ve ayrıcalıkları üzerine oturtmayan bu yapı, kabile şefi ve yaşlılar meclisinin yol göstericiliğinde kabilenin ortak hareketini güvence altına almaktadır. Zamanla üretim araçlarının gelişmesi ve iş bölümünün artması sonucunda toplum, önce üretim araçlarına sahip olanlar ve olmayanlar, zenginler ve yoksullar, giderek alacaklılar ve borçlular ve nihayet köleler ve efendiler olarak ikiye bölünmüştür. Böylece efendiler köleleri zapturapt altında tutmak ve yönetmek için silahlı gücü, hapishaneleri, memurları bulunan ve şiddeti sistemleştiren bir aygıta gereksinim duymuşlardır. Bu aygıt devlettir. Köleci devlet yönetimde esas olarak kuvvet ve şiddete dayanmaktaydı. Eski Yunan kentlerinden Atina'da M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda yönetimin daha akıllı ve yumuşak biçimi olarak demokrasi denemesi yapıldıysa da bu hem gel geç hem de efendiler arasında bir demokrasi olduğundan kapsamı dar, içeriği zayıf bir uygulama oldu. Ama yine de özellikle Solon zamanında yönetim konusunda önemli bir bilgi ve deneyim birikimi sağlandı. Orta Çağ her alanda olduğu gibi yönetimde de ışık sızdırmaz bir karanlığı temsil etmekteydi. Hristiyan şeriatının göz açtırmadan uyguladığı bu dönemde din adamları halkı Tanrı adına keyiflerine göre yönetmişlerdir. Kutsal kurallar da onları açıkça desteklemiştir. Bu dönemde yönetimin iki temel öğesi yalan ve şiddetti. Luther reform hareketini başlatabilmek için din adamlarının yalanına son vermek ve şiddete başkaldırmak zorunda kaldı. Büyük mücadelelerle ilerleyebilen reform ve rönesans hareketi, Orta Çağ'a ağır darbeler indirdi ve karanlığı araladı. Aydınlanma hareketi ise büsbütün insanı ve aklı öne aldı. Toplumsal ilerlemenin merkezine koydu. Voltaire ve Rousseau gibi Fransız devriminin müjdecisi olan büyük düşünürler, yönetme erkinin Tanrı'dan insana, din adamlarından halka geçmesi gerektiğini savundular. Ulusal egemenlik ya da halk egemenliği kavramı böyle doğdu. Eski Yunanca'da demos, halk, kratos ise yönetim demekti. Demokrasi, halk yönetimi anlamına geliyordu. Böylece eski Yunan'ın demokrasi düşüncesi yeniden dirilişe uğramış ve daha zengin bir içerik kazanmış olmaktaydı. Bir kere herkes doğuştan eşit ve özgürdü. Efendi köle, feodal bey, toprak bent köylü gibi ayrımlar saçma ve gereksizdi. Halk seçtiği temsilciler aracılığıyla kendi kendisini yönetmeliydi. Esas olan çoğunluğun iradesiydi. Fakat kısa sürede feodal beyleri devirip iş başına gelen burjuvazinin eşitlik ve özgürlük vaatlerinin sözde olduğu ve kağıt üzerinde kaldığı anlaşıldı. 1830, 1848 ve 1871 yıllarında belirli aralıklarla ayaklanan Parisli emekçiler gerçek bir eşitlik, özgürlük ve demokrasi istediler. Hatta 1871 yılında iktidarı 70 gün süreyle ele geçiren Paris halkı, komün adındaki yerel yönetim organlarıyla doğrudan demokrasi adı verilen yönetim biçiminin örneklerini sergiledi. Sovyet deneyimi doğrudan demokrasiye yeni ve daha derin içerikler kazandırdı. 1932 yılında Almanya'da Nazilerin seçime dayanan çoğunluk iradesiyle iktidara gelip bir diktatörlük kurmaları, demokrasinin yalnız çoğunluk iradesi olarak tanımlanamayacağını, azınlık hakları ve çoğulculuk gibi kavramlara da gereksinim bulunduğunu gösterdi. Böylece bugünkü demokrasi anlayışının 5 temel niteliği ortaya çıktı. 1. Halk egemenliği, 2. Özgürlük, 3. Eşitlik, 4. Çoğunluk, 5. Çoğulculuk. C. Yönetimin bilim ve sanat olarak incelenmesi ve yönetim teorileri. Yukarıda saydığımız 5 temel nitelikle ayırt edilebilen demokrasi anlayışı, doğru bir yönetim anlayış ve uygulamasının toplumsal ve siyasal altyapısını oluşturmaktadır. Yönetim bilimi ya da yönetim sanatı daha farklı ve özgün yaklaşımları ve kavramları gerektirmektedir. Özel olarak yönetim, 19. yüzyılın sonlarından itibaren bir bilim ve sanat olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu dönemde yönetim etkinliğinin de kendine özgü yasaları ve kuralları bulunduğu keşfedilmiştir. Bu yasa ve kurallar, tıpkı diğer bilimler gibi deney ve gözlemlerle elde edilebilir, saptanabilir. Bu yasa ve kurallara uygun bir yönetim uygulaması, yönetimden beklenen optimum yararı sağlayabilir. İşte bu yüzden yönetim bir bilim haline gelebilmiştir. Diğer yandan yönetim etkinliğinin tıpkı bir sanat gibi kendine özgü duyarlılıkları ve estetik değerleri bulunduğu keşfedilmiştir. Her şeyden önce yönetimin konusu insandır ve insan görünüşüyle, derin iç dünyasıyla, duyarlılık ve manevi değerleriyle bir bütündür. İşte bu yüzden yönetim bir sanat haline gelebilmiştir. Yönetimi bir bilim olarak ele alan ilk kişi Frederick Taylor'dır. Taylor, endüstriyel alandaki yönetim etkinliğini inceledi. Amacı üretkenliğinin artırılmasıydı. Endüstriyel yönetimi, üretkenliğin artırılmasının metotlarını geliştiren bir bilim olarak ele aldı. Taylor'ın zaafı, işçiyi basit bir üretim aracı olarak görmesi, onun insani özelliklerini ve gereksinimlerini hesaba katmamasıydı. 1930'lardan itibaren Elton Mayo, endüstriyel yönetimde insan öğesini vurguladı. Çalışanlar arasındaki dayanışmaya ve moral duruma özel bir değer verdi. Moral durum ile üretkenlik arasında doğrudan bir ilişki gördü. Black ve Motton yönetim bilimini daha da geliştirdiler. Özel etütler, hareket ve zaman analizleri yaptılar. Yönetim etkinliğine ilişkin pek çok ekol ve kavram ortaya çıkmıştır. Yaratıcılık, planlama, örgütlenme, teşvik, iletişim ve denetim gibi fonksiyonları vurgulayan ve yönetim sürecini yönetim ilkelerinin uygulanmasından doğan bir sanat olarak gören gelenekçi ekol, yönetim teorisi önemli değildir, esas olan yönetim deneyimidir diyen deneyimci ekol. İnsanın sosyal ve psikolojik gereksinimlerine önem veren beşeri ilişkiler ekolü, yönetim için en etkin aracın karar olduğunu belirten karar teorisi ekolü, akla ve mantığa dayanan yönetimin en iyi matematiksel değerlerle ifade edilebileceğini savunan matematikçi ekol, liderin önemine vurgu yapan spontane ekol, karar süreçlerine katılımın en etkili yönetim yolu olduğunu ileri süren katılımcı ekol. Yönetim anlayışına ilişkin ekollerin bazılarıdır. Kuşku yok ki en doğru yönetim anlayışı bu ekollerin ortaya koyduğu görüşlerin eleştirel bir sentezinden oluşacaktır. Bölüm 2. 6 noktada yönetim anlayış ve uygulamaları. 6 nokta Körler Derneği'nin yaklaşık 1950'den 1980'e kadarki 30 yıllık döneminin yönetim deneyimlerine ilişkin ayrıntılı ve sağlıklı bilgilere henüz sahip değiliz. O nedenle bu dönemi irdeleme ve yargılama hakkını kendimizde bulamıyoruz. Söz konusu 30 yıllık tarihin ayrıntıları gün ışığına çıktığında dönemi değerlendirip çıkardığımız derslerle 6 noktanın teorik hazinesini zenginleştirmek kaçınılmaz bir görevdir. Kurucu başkanımız doçent doktor Mithat Enç'in emekli olup dernek çalışmalarını da bırakarak Yalova'daki evine çekilmesiyle birlikte başlayan dönemin genel bir değerlendirmesini yapabilecek bilgilere sahibiz. Bu tarihten 1984'e kadar geçen süreçte dernek, körler kitlesine açık olmadığından demokratik katılımın söz konusu olmadığını, dönemin genel başkanının her şeye egemen olduğunu, yöneticiler arasında kolektif bir dayanışma ve sorumluluk anlayışının egemen bulunmadığını görüyoruz. Genel başkan örgütü adeta tek başına yönetmektedir ve diğer yöneticilerin yönetime katılımı onun izin verdiği sınırlar içerisinde gerçekleşmektedir. Bir genel müdür ziyareti sırasında genel başkanın arkadaşlarını bekleme salonunda bırakarak genel müdürle tek başına görüştüğü ve arkadaşlarına da kendisinden böyle istendiğini söylediği anlatılır. Anlaşılan diğer yöneticiler bu duruma ciddi bir tepki göstermemişlerdir. Bu anekdot bile o dönemdeki yönetim anlayışının niteliğini yeterince göze batırmaktadır. 6 nokta Türkiye Körler Vakfı'nın bir odacığının bir dolapçılığına sıkışmış, bahçeli evlerdeki dairelerini kiraya vermiştir. Bu yüzden dernek bağımsız bir varlık ve kimlik geliştirememiştir. 1984'ten itibaren giderek artan bir oranda körlerin derneğe ve yönetime katılımları gerçekleşmeye başlamıştır. Artık her şey genel başkandan ibaret değildir. onun sorumluluğunu paylaşan kişiler ortaya çıkmıştır. Yönetim karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma ile sürdürülmektedir. Dernek bağımsız bir mekan edindiğinden üyeler sık sık uğramakta, geniş katılımlı toplantılarda körlük sorunları konuşulup tartışılmaktadır. Önemli tüm kararlar üyelerin görüşüne sunulmakta, çoğunlukla belirlenen eğilim doğrultusunda hareket edilmektedir. Çeşitli komisyonlar aracılığıyla yetki ve sorumluluk daha geniş bir üye kitlesine dağıldığından gerçekleştirilen etkinliklere katılım bir hayli yüksek olmaktadır. Bu dönem yaklaşık olarak 4 yıl kadar sürmüştür. 1988 ile başlayan dönem yine genel başkanın damgasını taşımış, kolektif uygulamaların yerini bireysel uygulamalar almıştır. Bireyselliğe sektörlük de eşlik edince giderek yönetimde çözülmeler ve dağılmalar gözlenmiştir. Bir süre sonra tüm üyelerin istifasıyla yedekler de eridikten sonra yönetim kurulu salt çoğunluğa düşmüştür. Sonunda genel kurul gelmeden genel başkan da sahayı terk etmiştir. 1990-1992 arasında kısmi bir toparlanma sağlanmışsa da demokratik ve kolektif uygulama oturtulamamış, ancak bazı temel değerlerin korunması başarılabilmiştir. 1992 ve 1994 arasında ise yakın tarihimizde görülmedik ölçüde bir bireycileşme, rekabet ve kargaşaya tanık olunmuştur. Bu durum müthiş bir istikrarsızlık yaratmış, örgütün hızla kan kaybetmesine yol açmıştır. Bu dönemde demokrasi güdükleşmiş, eleştiri ve öz eleştiri alışkanlığı unutulmuş, açıklık politikası bütünüyle terk edilmiş, paylaşım ruhu küllendirilmiştir. Herkes birbirinin ayağını kaydırmaya, küçük gruplar ve ahbap çavuş tekkeleri tepişmeye başlamıştır. 19 ay içerisinde 4 genel başkan değişikliği gerçekleştirilmiş, tek bir satır bile plan ya da program yapılmamıştır. Bu yüzden dernek daraldıkça daralmıştır. 1994-1995 süreci yeniden demokrasinin ve açıklık politikasının yaygınlaşmasına, karar süreçlerine en geniş katılımın sağlanmasına, yönetimde kolektif dayanışma ve paylaşımın yükselmesine, bunların bir sonucu olarak da örgütün bütün alanlarda atılım içerisine girmesine tanıklık etmiştir. 1996 yılında 8 aylık kısa bir duralama, bireycileşme ve sektörleşme döneminden sonra zaman zaman ileri atılımlara, zaman zaman da durumu kurtarma pratiklerine rastlanmıştır. Demokratik kolektif deneyimlerle önderliğin silikleşip var olan durumun sürdürülmeye çalışıldığı idareyi maslahatçı pratikler iç içe geçmiştir. Bu anlamda 1996'dan günümüze kadarki süreçte doğrusal bir çizgi değil, zikzaklar dikkati çekmektedir. Bu kısa tarihçe bize, Altınokta'nın son 20 yıllık yakın tarihinde 3 ayrı yönetim anlayış ve uygulamasının yaşanmış bulunduğunu öğretmektedir. Bunlar en olumsuzundan olumlusuna doğru şöyle sıralanabilir. 1. Bireyci yönetim anlayış ve uygulaması. 2. İdareyi maslahatçı yönetim anlayış ve uygulaması. 3. Demokratik ve kolektif yönetim anlayış ve uygulaması. Bu anlayış ve uygulamalar, olumlu geleneklerin yaratılıp yaratılmaması, demokratik anlayışın ve açıklığın bütün düzeylerde ve tam anlamıyla hayata geçirilip geçirilememesi, kadroların yetiştirilip yetiştirilememesi ve nihayet derneğimizin eylem ve etkinliklerinin düzeyi ve niteliği bakımlarından son derece belirleyici sonuçlar doğurmuşlardır. Şimdi bu üç anlayış ve uygulamanın karakteristik çizgilerini yukarıdaki sıraya göre irdeleyelim. 1. Bireyci yönetim anlayış ve uygulaması. Bu anlayışın örgütümüzdeki en tipik örneği Ömer İnal Durmuş'tur. Dolayısıyla bireyci yönetim anlayışının özellikleri en çarpıcı biçimleriyle onun genel başkanlığı dönemlerinde gözükmüştür. Bu anlayışa göre A. Lider esas itibariyle kendi başarısının hesabını yapmakta. Herkesin burnunu sürte sürte öğrenmesini salık vermektedir. Türkçesi her koyun kendi bacağından asılır teorisi şudur. Kadroları atacaksın denize, yüzme öğrenenler canını kurtaracak, öğrenemeyenlere Allah rahmet eylesin. Soru: kadro kolay yetişmez, bu kadar insana yazık değil mi? Yanıt: beceremeyen sorumluluk almasın efendim, ya da kıra döke öğrensinler. Soru: peki onlar kırıp dökerken derneğin uğrayacağı zarar, imaj ve itibar kaybı? Yanıt: vallahi zararı göze alamayan tüccar yükünü de tutamaz. B. Lider sorumluluğunun başlayıp bittiği zamana çalışma arkadaşlarıyla konuşup tartışarak değil, kendi kişisel muhasebesine göre karar vermektedir. Dolayısıyla böyle bir liderin istifası yeri ve zamanı geldiğinde koz olarak kullanılmak üzere her zaman cebindedir. Bu yüzden ne zaman ve ne şekilde hareket edeceği bilinmemektedir. Her şeyin merkezi liderin kendisi olduğundan örgütün gereksinimlerine göre değil, liderin durumuna ve haleti ruhiyesine göre hareket edildiğinden sürekli bir istikrarsızlık ve kriz hali doğmaktadır. C. Örgüt bir patron edasıyla yönetilmekte, örgütün üyeleri ve personel de patronun işçileri gibi görülmektedir. Ama yönetilen şirket büyük bir şirket değil, sigortasız ve sendikasız işçilerin çalıştırıldığı orta boy bir işletmedir. Tüm hitap biçimleri, tutum ve davranışlar bu mantığa göre biçimlenmektedir. Paylama, küfür ve tehdit gibi. İşçiler haklarını aramak ve tepki göstermek isterlerse bizim patron zor yoluyla bastıracak ya da kulaklarından tutup kapının önüne koyacaktır. Lider ayrıcalıklı biridir. Her bulunduğu yerde kendisine ayrıcalıklı bir alan yaratır. Üyelerin kaderini onlarla paylaşmaz ama görünüşte ayrıcalıklara ve ayrımcılığa şiddetle karşıdır ve üyelerin kaderini onlarla paylaşıyor gözükmeye özen gösterir. Hatta o adam akıllı gariban dostudur. Bunu zaman zaman en lümpen kişilerle, en pespaye yaşam biçimlerini paylaşarak kanıtlar. D. Sonuç almada esas yöntem aydınlatma ve ikna değil, blöf, şantaj, yıldırma ve demagojidir. Çünkü kişinin ikna olması değil, kayıtsız koşulsuz lideri izlemesi önemlidir. Bu yüzden sonuç hep aynıdır. Sektör davranışlar ve kaba müdahalelerle demoralize edilen kadrolar, liderlerden umudu keser ve onu terk ederler. Liderler de sonunda alanı terk etmek zorunda kalır. Yukarıda saydığımız özellikler, bireyci yönetim anlayışı ve uygulaması ile bu anlayışın lider tipini kolaylıkla ayırt etmemize olanak sağlar. Ancak şunu unutmamalıdır ki, her bireyci lider, bireyci yönetim anlayış ve uygulamasına kendisinden özgün renkler katar. Bireyci lider, pejmürde düzeysiz, ölçüsüz görünebileceği gibi, düzenli, düzeyli ve ilkeli de görünebilir. Bazı karakter farkları hiç kimseyi yanıltmamalıdır. Sorunun özü egosantrizmdir. Yani ben merkezciliktir. Başka bir deyişle, kendisini tüm örgütün ve olayların merkezine koymaktır. Bunun dışındaki özellikler, bu ana özelliğe göre biçimlenirler ve çoğu zaman bu ana özelliği gizleyen aksesuarlar niteliğine bürünürler. Lider normal koşullarda aksesuarlarıyla gözükür. Kritik durumlarda ana özelliği açığa çıkar ve sırıtır. Çünkü kritik anlarda ben merkezciliğin yarattığı hırs ve komplekslerin anaforundan yakasını kurtaramaz lider. Bu hırs ve kompleksler aklını basınç altına alır ve aşar. Bu yüzden ortak iradeyle sık sık karşı karşıya gelir. Bu iradeye uymayı ve onunla uzlaşmayı reddeder. Çünkü onun ilkeleri her şeyin önündedir. Ve o herkese, hatta örgüte rağmen örgütün çıkarlarını temsil etmektedir. Bu duruma gelmiş olan bir lider, iflah olma şansını önemli ölçüde yitirmiştir. Eninde sonunda ya o örgütü tahrip eder ya da örgüt onu bertaraf eder. 2. İdare-i maslahatçı yönetim anlayış ve uygulaması. İdare-i maslahatçılık durumu kurtarma, eskilerin deyişiyle vaziyeti idare etme tutum ve anlayışıdır. Yaratıcılıktan, atılım ruhundan ve dinamizmden yoksundur. Bir önceki dönemden devraldıklarını muhafaza etmeye çalışır. Gereksinimler arttığı ve koşullar sürekli değiştiği için olması gereken yerin hep gerisinde kalır. İdare-i maslahatçı lider tipi siliktir. Çoğu kez yön verici olamaz, sele kapılıp gider. Bu yüzden birlikte çalıştığı kadro sağlamsa iyi işler yapmış olur, yetersizse başarısızlığa uğrar. İdare-i maslahatçı lider aslında ikinci keman olması gerekirken hasbelkader birinci kemanlığa getirilmiş biridir. Birinci kemanlığı tehlike oluşturmaz, olsa olsa zaman kaybettirir. 3. Demokratik ve kolektif yönetim anlayış ve uygulaması. Derneğimize yaraşan, gelişmenin motor gücünü oluşturan anlayış ve tutum budur. Derneğimiz hep bu tarzı kullanarak ilerleme kaydetmiş ve bu sayede ulusal bir örgüt konumuna yükselmiştir.